Ayrım 34, Şeffaf, Stephen King, sayfa 279. 5 Ağustos Cuma. Heyvan'ın üzerinden uçak hemen hiç geçmezdi. Bir ara hava şirketlerinin yolcu uçakları bölgenin üzerinden uçmuştu. Ama pilotlar her seferinde bu bölgede radar sorunlarıyla karşılaştıklarını bildirmişlerdi. Arka arkaya kazalar oluyor, motorlar duruyordu. Sonunda şirketler rotayı değiştirmişti. Özel uçaklarda uyarılıyor ve yollarını değiştirmeleri bildiriliyordu. Ama Peter Bailey böyle şeylere aldıracak bir insan değildi. İyi bir doktor ve usta bir beyin cerrahıydı Bailey. Ama örnek bir pilot olduğu söylenemezdi. Ameliyathanede büyük bir dikkatle davranırdı. Ancak uçağa bindiği an kurallara meydan okumaya başlıyordu. Peter Bailey o gün New York'tan Bangor'a uçuyordu. Orada bir araba kiralayacak Derry Hastanesi'ne gidecekti. Ondan Hillman Brown'u görmesini istemişlerdi. Hava çok güzel ve rüzgarsızdı. Bailey bir ara rotadan çıktı ve kendini Haven'ın üzerinde buldu. Birdenbire gözleri kamaştı. Sanki biri dünyanın en büyük aynasını ona doğru tutmuştu. O da nesi? Peter Bailey baktı, o ışıltılı şeyi gördü. Bunu aldırmayarak yoluna devam eder ve yaşamını sürdürebilirdi. Ama meraklanmıştı, geri döndü. O neredeydi? Parlak ışık yine gözlerine geldi. Tanrım! Aşağıda grimsi yeşil ormanın ortasındaki açıklıkta gümüş gibi dev bir şey yatıyordu. Bailey ne olduğunu anlayamadı. Yeniden bir dönüş yaptı, başı ağrımaya başlamıştı. Bunu heyecanına verdi, hızı biraz keserek alçaldı. Heyecanından hasta olmuştu sanki. Bir gemi, yoksa hükümete ait bir yapı mı? Ama neden üzerine kamuflaj ağı örtülmemiş? Etrafının kazıldığı da belli. Bailey o cisme doğru bir dalış yapmaya karar verdi. Sonra gözü panele ilişti. Pusulanın ibresi durmadan dönüyordu. Diğer kadranlarda da durum aynıydı. 6 metre önce 6500 metreyi gösterdi. Sonra sıfıra düştü. Ama Bailey uçağın yerden en aşağı 1200 metre yükseklikte olduğunu biliyordu. Motor teklemeye başladı. Bailey tanrım diye vardı. Ne oluyor? Ön dişlerinden biri ağzından fırlayarak yere düşünce şaşkın şaşkın baktı. Motor yine tekledi. Bailey kahretsin diye fısıldadı. Şimdi korkudan hastalanmış gibiydi. Dişin çıktığı yerden akan kanlar çenesinden damlıyordu. Uçak yerdeki o ışıltı şeyin üzerinden geçti. Motor zorlukla çalışıyor, zaman zaman da duraklıyordu. Bailey'nin kafası zonkluyordu. Uçağın alçalmaya başladığını fark etti. Bütün çabalamalarına rağmen uçağa hakim olamıyordu. Metodist kilisesinin hemen üzerinden geçti. Tanrım diye fısıldadı, öleceğim. Düğmelere bastı, motor yine biraz çalıştı. Sonra öksürüğe benzeyen bir ses çıkararak durdu. Bailey hayır diye haykırdı. Bir gözünde bir damar çatladı ve oyuk kanla doldu. Kan sol yanağından akmaya başladı. Ama paniğe ve dehşete kapılmış olan Bailey bunu fark etmedi bile. Yine arka arkaya düğmeye bastı. Olamaz, durma, çalış. Motor homurdandı. Uçağı yükseltmeye çalıştı ama başaramadı. Sol gözü kan içindeydi artık. Bütün dünyayı pembe gördüğünün hayal meyal farkındaydı. Aşağıda Haven'lıların kendisine baktıklarının da. Kent geride kalırken motoru birdenbire çalışmaya başlayan uçak yükseldi. Bailey'nin kafası sanki kopacakmış gibi ağrıyordu. Sonra aklında müthiş bir fikir belirdi. Bailey zamanda yolculuğun sırrını çözüverdi ve aynı anda beyninin bir bölümü bomba gibi patladı. Eğer öne doğru yığılarak direksiyonu itseydi Haven'lılar yeni bir olayla uğraşmak zorunda kalacaklardı. Ama Bailey arkasına yaslanıp kaldı, kulaklarından kan akarken suratında müthiş bir hayret vardı. Rüzgar uçağı Derry'den öteye Newport'a doğru sürükledi. Sonra uçak döne döne alçalarak yere çakıldı. 6 Ağustos Cumartesi. Newt'la Dick, Haven lokantasında oturuyorlardı. Gazete aralarında duruyordu. İlk sayfada iri başlıklarla Orta Doğu'da yine çarpışmaların başladığı bildiriliyordu. Ama onları ilgilendiren haber daha alttaydı. Beyin cerrahı uçak kazasında öldü. Pek kahvaltı edememişler, tabakları bir yana itmişlerdi. Lokantayı şimdi Beach'in yeğeni Molly Fenderson idare ediyordu. Molly iyi bir kızdı ama çok kötü bir aşçıydı. Newt o budalanın kentin üzerinde alçaktan uçtuğunu 20-30 kişi görmüş dedi. Hepsi de Haven'lı mı? Evet. Öyleyse mesele yok, öyle değil mi? Newt öyle sanırım diyerek kahvesini yudumladı. Tabii buna benzeyen bir olay daha olmazsa. Dick başını salladı. Olmaz. Gazete adamın rotadan çıkmış olduğunu yazıyor. Evet öyle, hazır mısın?
Evet.
Kalktılar, para vermeden lokantadan çıktılar. Artık para Haven'lıları pek ilgilendirmiyordu. İki arkadaş lokantanın önünde kaldırımda durarak belediye binasının kulesine doğru baktılar. Tuğladan yapılmış kule hafifçe dalgalanıyordu. Dick, tanrım dedi, ona biraz daha bakarsam çıldıracağım.
Newt sordu, biri bu durumla ilgileniyor mu?
Dick, Tommy, Jacqueline, Hester Brooklyn'i Derry'ye göndermek zorunda kaldım diye açıkladı. 5 ayrı benzin istasyonuna ve yedek parçacıya gidecekler. Onlara $700 kadar da para verdim. Becerebilirseniz 20 kadar araba aküsü alın dedim. Ama ayrı ayrı yerlerden. Diğer kentlerdekiler Haven'lıların pil ve akü delisi olduklarını düşünüyorlar. Newt kuşkuyla arkadaşına baktı. Tommy Jacqueline ve Hester Brooklyn mi? Tanrım, onlar çocuk. Tommy'nin şoför ehliyeti var mı Dick?
Dick istemeye istemeye hayır dedi ama 15'inde ve izin kağıdı da var. Dikkatli bir sürücü. Üstelik iri yarıda. Yaşından büyük gösteriyor. Bir şey olmaz.
Tanrım, bu çok tehlikeli bir şey.
Öyle ama...
İki adam birbirleriyle sessizce kafalarıyla konuşuyorlardı. Newt bütün endişesine rağmen Dick'in neden iki çocuğu kamyonla Derry'ye gönderdiğini anlıyordu. Pil ve akümülatörlere ihtiyaçları vardı, hem de çok. Ama Haven'lıların kentten ayrılmaları gitgide daha zorlaşıyordu. Dave Rutledge ya da John Hardy gibi ihtiyarlar bunu denemeye kalksalar mutlaka ölürlerdi. Derry sınırına daha yaklaşmadan hem de, hatta vücutları çürümeye bile başlardı. Newt ve Dick gibiler belki biraz daha dayanabilirlerdi ama onlar da ölürlerdi sonunda, herhalde acı çekerek. Bunun nedeni Bobby'nin sundurmasında başlayan fiziksel değişikliklerdi. Hilly Brown'ın komada olması şaşılacak bir şey değildi, üstelik çocuk daha başlangıçta Haven'dan ayrılmıştı. Tommy Jacqueline 15, iyi gelişmiş bir kız olan Hester Brooklyn ise 13'ündeydi. Hiç olmasa gençtiler. Belki o düşmanca ve yabancı atmosferde yaşamayı başarıp sağ salim geri dönebilirlerdi. Newt sonunda bu durum hiç hoşuma gitmiyor dedi.
Dick kahretsin diye cevap verdi. Benim de öyle. Onlar geri dönünceye kadar içim rahat etmeyecek.
Doktor Warwick Haven Troy sınırında bekliyor. Onlar döner dönmez gerekeni yapacak.
Eğer geri dönebilirlerse.
Evet, eğer döneceklerini sanıyorum.
Ama çok acı çekecekler.
Ne tür sorunlar çıkacak?
Dick başını salladı. Bilmiyorum. İhtiyar Doktor Warwick tahminde bile bulunmaya yanaşmadı. Sadece bana aksi bir son balığı yumurtlama yerine yüzerek değil de bisikletle gitmeye kalksaydı ne olurdu diye sordu.
Newton kafa sesi kuşku doluydu. Başka çaremiz yoktu.
Dick başıyla titreyip sallanan saat kulesini işaret etti. Bunu böyle bırakamazdık.
Ama artık geminin kapağına erişmek üzereyiz diye hatırlattı Newt. Bence kuleyi böyle bırakabiliriz.
Belki bırakabiliriz, belki bırakamayız. Ama başka şeyler içinde pil ve akülere ihtiyacımız var. Bunu sen de biliyorsun. Dikkatli davranmak zorundayız. Bunu da biliyorsun.
Bana ders vermedik.
Newt her geçen gün Dick Allison'ın sinirine dokunan yeni bir yanını keşfediyordu. Ama adam bir bakıma haklıydı. Haven artık pil ve akümülatörlerle çalışıyordu ve gitgide daha fazla pil ve akümülatöre ihtiyaçları oluyordu. Daha büyüklerine.
Newt Beringer endişeliydi. Uçak kazası başlarına bir dert açmamıştı. Ama ya Tommy ile Hester'ın başına bir şey gelirse... Bundan da yakayı sıyırabilirler miydi?
Bunu bilmiyordu. Bütün bildiği çocuklar Haven'a dönünceye kadar rahat edemeyeceğiydi.
7 Ağustos Pazar.
Gardiner geminin yanındaydı. Bakıyor, karar vermeye çalışıyordu. Bu pis işin sonu iyiye varabilir mi? Varmayacaksa bu sorunu nasıl çözümlerim? Albionlu, ekşi suratlı Freeman Moose o sabah gelmemişti. Gardiner geminin diğerleri gibi onu da kötü bir biçimde etkilediğinden emindi. Bobby ortadan kaybolduğundan beri ilk kez yalnız kalıyordu. Bakışları hendeğin kenarındaki tulumbaya kaydı. Dünyanın en acayip ve çirkin makinası. Ama o kadar da işe yarıyordu ki. Makine tonlarca ağırlıktaydı. Yine de Freeman Moose onu Bobby'nin avlusundan buraya kadar yalnız başına taşımıştı. Kısım kısım, parça parça. Sonra da bütün bunları hendeğin kenarında birleştirmişti. Gardiner Moose'un pek çok akümülatör kullandığını da fark etmişti. Tulumbaların çalışmasını her gün sessizce seyrediyordu. Kısa bir süre sonra hendekten çekilen sular bir dere oluşturarak ağaçların arasından akmıştı. Öğleden sonra saat 3'e doğru sular bodur ağaçları sürüklemeye başlamıştı. Gardiner saat 5'te büyük bir ağacın yıkıldığını işitmişti. Moss galiba bir çam ağacıydı demişti. Gardiner ona bakmış ama sesini çıkarmamıştı. Adam eklemişti. Tabii köknar da olabilir. Yüzü ifadesizdi ama Gardiner Moss'un bir nükte yaptığını sezmişti. Sular yola kadar varıyor mu? Ah evet, öyle sanırım. Yol kapanacak, öyle değil mi? Hayır, Haven'lılar yeni bir su yolu açıyorlar. Genişçe bir yol. Herhalde trafiğin birkaç gün başka yoldan geçmesini sağlayacaklar. Asfaltı kazmak için. Ama artık buralardan eskisi kadar araba pek geçmiyor. Gardiner mırıldanmıştı. Farkındayım. Bence bu iyi bir şey. Yazı burada geçiren o insanlar birer baş belasından başka bir şey değil. Dinle Gardiner. Tulumbayı kısacağım. Çektiği suyun miktarı azalacak. Ama makineler sabaha kadar çalışacak. Otomatik olarak. Haydi gidelim artık. Aşağıdaki o gemi çok güzel ama tansiyonumu etkiliyor. Eve, hanımın yanına dönmeden önce bir andan içerim. Moss bir gün önce de gelmişti cumartesi günü ve motorları daha hızlı çalıştırmıştı. Ama bugün gözükmemişti. Onun da diğerleri gibi bitkin düştüğü anlaşılıyordu. Gardiner şimdi yalnızdı ve yine neler yapabileceğini düşünüyordu. 1- Her zamanki gibi çalışabilirsin. 2- Buradan kaçabilirsin. Bobby ölürse bir kaza geçireceğini ve sağ çıkmayacağını biliyorsun. Peki, kaçmaya karar verirsen bunu önceden fark edebilirler mi? Sanmıyorum. Ben Haven'lılarla hala eski usul poker oynuyorum. Elimdeki kağıtları göstermiyorum. Ah, ama onlar uzay filmlerini andıran aletleriyle beni yakalayamadan nereye kadar kaçabilirim dostlar? Fazla uzaklaşabileceğimi sanmıyorum. Derry, Bangor, Augusta, onlar buraya çok yakın. Portland, belki. Gardiner tulumbayı çalıştırdı. Haven sigara dumanı dolu bir odaya benziyor. Haven'lılar önce asalandılar, ambarın arkasından mısır püskülünü kağıda sarıp içmeye çalışan çocuklara benziyorlardı. Ama artık sigara tiryakileri gibiler. Bu yüzden de şimdi odadaki dumandan memnunlar. Soludukları havada bir şeyler var. Vücutlarında ve beyinlerinde ne biçim değişiklikler olduğunu da Tanrı bilir. Bu hava onları nasıl etkiliyor? Gardiner bunu bilmiyordu. Haven'lıların dişlerinin dökülmesi ve sinirlerinin bozulması dışında başka bir şey görmemişti. Ama kaçarsam beni uzaklara kadar kovalayabileceklerini sanmıyorum. Peşime müthiş bir öfkeyle takılırlar ama çok geçmeden benimle ilgilenmekten vazgeçerler. Temiz hava yüzünden. Kaçmayı başarabilirsem o zaman da iki şeyden birini yapabilirim. Ya sesimi çıkarmam ya da onları açıklarım. Ama herhalde konuşmamayı tercih ederim. Bunun çeşitli nedenleri var. Tabii o zaman burada bir ay çabaladığımı unutmak zorunda kalırım. Arkadaşım ve eski sevgilim Bobby Anderson'ı da defterden silerim. O zaten hemen hemen iki haftadır ortalarda yok. Bir olasılık daha var. Bu gemiyi havaya uçurabilirim, paramparça ederim. Herhalde yapabileceğim en iyi şey de bu. Geminin gövdesi bilerek, isteyerek Haven'lıların aklı hayale sığmayacak aletler yapmalarına neden oluyor. Geminin içinde ne harika şeyler var kim bilir. Ama diğer şeyleri de unutmamalıyım. Gazetede düştüğü açıklanan o uçağın geminin üzerinde dolaştığını gördüm. Sonra o ihtiyar ve iri yarı polis, kadın polis müdürü Ruth McCausland, kaybolan iki eyalet polisi, David Brown denilen o çocuk. Bütün bu olayların ne kadarı topraktaki dev balinayla ilgili? Bazıları mı, hepsi mi, hiçbiri mi? Ama bir tek şeyden eminim, olaylar sona ermeyecek. Topraktaki uzay gemisinin bir yaratıcılık kaynağı olduğu kesin ama aynı zamanda kapkara uzayın derinliklerinden gelen bilmediğimiz yaratıkların gemisi, belki kafaları insanlarınkinden çok farklı. Nasıl insanların beyinleri örümceklerinkinden farklıysa öyle. Bu pazar güneşinde ışıldayan gemi şahane bir şey, bir harika. Ama ayrıca perili bir ev gibi kim bilir içinde ne tür ecinniler dolaşıyor. Onu nasıl ortadan kaldırabilirim? Nasıl uçurabilirim? Gemiyi hapseden kayaları dinamitle uçurduk ama tekneyi çizmediler bile. Limestone hava üstüne koşup bir atom bombası çalmam mı gerekiyor? Hem bakalım o bomba gemiyi etkiler mi? Gardner döndü. Henüz sabahın 8:30'uydu ama canı içki istiyordu, birdenbire durakladı. Bobby orada duruyordu. Gardner'ın ağzı bir karış açık kaldı. Sonra ağzını kapatarak ona doğru yürüdü. Onun bir hayal olduğunu düşünüyor, saydamlaşıp ortadan kaybolmasını bekliyordu. Ama Bobby hala orada duruyordu. Gardner onun saçlarının epey dökülmüş olduğunu fark etti. Beyaz ve pırıltılı alnı hemen hemen kafasının tepesine kadar uzanıyordu. Tam o noktada bazılarının alnında görülen sivriliğe benzer bir şekil oluşturuyordu saçları. Bobby'nin rengi uçuk olan tek yeri alnı değildi. Korkunç, mahvedici bir asılıktan kalkmış insan hali vardı. Sağ kolu askıdaydı ve... Gardner içinden makyaj yapmış diye geçirdi. Taş pudra denilen şeyden sürmüş, bundan eminim. Kadınların mor bir çürüğü kapatmak istedikleri zaman yaptıkları gibi. Ama karşımdaki o. Bobby, bu bir rüya değil. Gardner'ın gözleri birdenbire doldu. Bobby'nin görüntüsü ikileşti, sonra üçleşti. Ancak o zaman ne kadar korkmuş olduğunu anladı, ne kadar yalnız olduğunu da. Boğuk boğuk, Bobby, gerçekten sen misin diye sordu. Anderson gülümsedi. Yüzünde Gardner'ın o çok sevdiği ifade belirdi. Gardner'ı nice kere uçurumdan aşağıya yuvarlanmaktan kurtaran o gülüş. Karşısındaki Bobby'ydi ve Gardner onu seviyordu. Yaklaşarak ona sarıldı. Yorgun yüzünü Anderson'ın boynuna gömdü. Daha önce de böyle yapmıştı. Bobby, merhaba Jim diyerek ağlamaya başladı. Gardner da ağlıyordu. Bobby'yi öptü, öptü, okşayıp duruyordu. Anderson da onu. Öpmeyi sürdürerek hayır diye fısıldadı. Olmaz. Sen, şşt, bunu istiyorum. Bu benim son şansım Jim. İkimizin de son şansı. Öpüştüler, öpüştüler. Anderson gömleğinin düğmelerini açtı. Vücudu bir seks tanrıçasının vücudu değildi. Hastamsı ve beyazdı. Kasları gevşemiş, göğüsleri sarkmıştı. Ama Gardner Bobby'yi seviyordu. Onu öptü, öptü. Gözyaşları birbirine karışıyordu. Jim, sevgilim, sevgilim, her zaman. Şşşt, ah lütfen, seni seviyorum. Bobby, seni seviyorum. Seviyorum. Öp beni. Öp. Çam iğneleri vücutlarına batıyordu. Bobby ağlıyordu. Gardner da. Öpüştüler, öpüştüler, öpüştüler. Gardner sevişme anında birdenbire iki şeyi fark etti. Bobby'yi çok özlediğini ve ormanda bir tek kuş bile ötmediğini. Orman ölmüştü. Öpüştüler. 34. ayrımın sonu. Sayfa 286.